Intermittent Fasting ve Ketojenik Beslenme Podcast'imizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size kısaca aralıklı oruçtaki en çok yapılan 5 yanlıştan bahsedeceğim. Yeni bölüme geçmeden önce Ketojenik Yaşıyoruz Instagram hesabımızı takip etmenizi, güncel bölümleri kaçırmamak adına podcast serisine abone olmadıysanız da Spotify, iTunes ya da SoundCloud üzerinden abone olmanızı öneririm. Yaklaşık bir sene kadar önce 93 kilo ve %29 yağ oranına sahiptim. Şu an 72 kilo civarındayım. Yağ oranım da 10,5-11 civarlarında değişiyor. Podcast ve sosyal medya hesaplarını takip ederek nasıl 21 kilo verdiğimi ve eskisinden daha sağlıklı hale geldiğime dair tüm ipuçlarını bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarının tamamından ve Ketojenik Yaşıyoruz Gmail e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Geçen hafta şekerden, şekerin zararlarından ve alternatif olarak neler kullanabileceğinizden bahsetmiştik. Bu bölümde intermittent fasting yani aralıklı oruç yaparken görülen en temel 5 hatadan bahsedeceğim. Ketojenik besleniyorsunuz, aralıklı oruç yapmak zorundasınız. Bu bir kere kesin kuraldır. Ancak görüyorum ki aralıklı oruç yapmadan hatta ketosis evresine bile geçmemişken ketojenik beslenmeye çalışanlar oldukça fazla. O yüzden ketojenik beslenmeye başlamadan önce mutlaka aralıklı oruçla beslenmeyi temelde oturtmuş olmanız gerekiyor. Çok temel yapmanız gereken şeyler var çünkü burada. İF yaparken de bazı temel hataları yapmamanız gerekiyor. Peki nedir bunlar? Şimdi oruç nedir? Yani basitçe yememek. Aralıklı oruçta yaptığımız ise su, kahve gibi kalorisiz içecekleri tüketmek. Açlık penceresinde de kalorili ya da tatlandırıcılı hiçbir şey yiyip içmemek. Bu konuda netiz. Şimdi hataları sıralayayım. Hata 1. Aralıklı oruç yaparken sağlıklı besinlerden yeterince tüketmemek. Mideniz basitçe kastan oluşur. Yani yedikçe genişler, yemediğinizde küçülür. İşte sürekli yediğiniz zaman genişler, genişlemeye devam eder. Yemediğiniz zaman aralıklı oruç yaparken de küçülür. Peki oruç bittiğinde tokluk penceresine ilk girdiğinizde ne yaparsınız? Muhtemelen en sevdiğiniz ya da en lezzetli olan şeyleri yemeye başlarsınız. Hamburger olur, patates olur vesaire, et olur. Şimdi sağlıklı beslendiğiniz zaman da genelde etten başlıyorsunuz. Ama bunu yaptığınızda zaten küçük olan mideniz hızlıca şişer. Sebze ve salata gibi sağlıklı besinler için yer kalmaz. Zaten yemek de istemezsiniz. O yüzden tavsiyem oruç aralığınız bittiğinde beslenmenize yağlı yiyecekler eklemeniz. Zaten aralıklı oruç yaptıktan sonra bir sonraki aşama ketojenik yani yağlı beslenme. Ben bunu başta anlatmıştım ama tekrar belirteyim. Ben sürece aralıklı oruçla başladım. Yaklaşık 21 gün sonra ketojenik beslenmeye geçtim. Direkt ketojenik beslenmeyle başlamadım. Yani aralıklı oruç üniversite ise ketojenik beslenmeyi yüksek lisans gibi düşünün. İF yapmadan keto yapamazsınız. O yüzden önce İF'i tam anlamıyla oturtmanız gerekiyor. Yağlı beslenerek hem kalori açığınızı hem de gün içinde ihtiyaç duyacağınız mineral ve vitaminleri daha fazla almanız olasıdır. Hatta olası değildir, kesindir. Yağlar hacim olarak daha küçük ama kalori olarak çok büyüktür. Ketojenik beslenmede %70 yağ diyorum sürekli. Birçok insan deli gibi yağ yiyeceğini sanıyor. İşte mesaj atanlar oluyor, ne kadar yağ kaşıklayacağım vesaire gibi. Oysa bu beslenme şeklinde tabağınızın yalnızca çeyreği, dörtte biri yağdan oluşur. Yağlı beslenerek hem midenizi doldurmamış, hem kalori açınızı kapatmış, hem de sebze ve salata gibi sağlıklı besinlere daha fazla yer açmış olursunuz. Diyerek ikinci hataya geçeyim. En büyük hatalardan biri bu. Kahve ve çaya açlık penceresi içinde krema ya da yağ eklemek. Bazı insanlar sabah uyandıklarında kahvaltıyı pas geçiyorlar ve 12-8 besleniyorlar. Yani 8 saat tokluk penceresi, 16 saat açlık penceresi şeklinde, ki ben de böyle besleniyorum. Ama yaptıkları bir hata var. Öğlene kadar kahvelerine ya da çaylarına yağ ya da krema ekliyorlar. Ve bunun aralıklı orucu bozmadığını söylüyorlar. Birçok uzmanla, hatta ben uzman değilim ama benimle bile bu konuyla ilgili tartışmaya girenler var. Arkadaşlar kural çok basit. Açlık pencerenizde bir çay kaşığı bile yağ ya da krema tüketirseniz vücudunuzdaki metabolik cevap harekete geçer. Nedir bu? İnsülin hormonu üzerine düşen vazifeyi yerine getirir. Trigliseritler yağları bağlar, depolar. Son derece basit bir kural bu. Bunu anlattık. Üstelik bu süreçte insülin ve kan şekeriniz yükseldiği için keton üretimine ya da daha basitçe yağ yakım evresine geçemezsiniz. Aç kaldığınız süre sadece kaybınız olur. Yani özet, oruç kalori içeren hiçbir şeyi yememek ve içmemektir. Konu kesindir, tartışmaya kapalıdır. Bunu her yaptığınızda, yani kahve ve çaya açlık penceresi içerisinde krema ya da yağı her eklediğinizde depo edilen vücudunuzdaki yağı yakmak yerine dışarıdan alınan yağ ve kalorileri yakarsınız. Ki aralıklı oruçta biz bunun tam tersini isteriz. Üçüncü hata, BCAA tüketmek. Sosyal medya ve podcastlerde bazen söylüyorum ama tekrar vurguluyorum. Birincisi, sporun obezite yani kilo alıp vermeyle hiçbir alakası yoktur. Bu ispatlanmış durumdadır bilimsel olarak. İkincisi, spor yaparken kullandığınız tüm takviyeler tamamı pazarlama harikasıdır. Size ve metabolizmanıza hiçbir katkısı yoktur. Takviye ürünlerin bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir faydası yoktur. Tamamen plasebo etkisidir. Ya bu arada merak etmeyin, ben şimdi bunları söylüyorum ama zamanında aynı hataları ben de yaptım ve bu tüm ürünlerden fazlasıyla kullandım. Artık hiçbirini kullanmıyorum. Şimdi gelelim en çok tüketilen takviyelerden BCAA'nın neden yanlış olduğuna. 2011'de yapılan bilimsel bir çalışmadan bahsedip sizi bu konuda birazcık ikna etmeye çalışacağım. Bir grup genç insanı alıyorlar. Bayağı bir grup genç insandan bahsediyorum bu arada, 3-5 tane değil. Amino asit seviyeleri, enerji seviyeleri ve insülin seviyeleri bakımından ölçüyorlar. Oruç yaptıkları dönemde inceliyorlar. İlk gün oruca başlamadan önce bazal, baz, kan değerlerini ve bu değerleri ölçüyorlar ve sonrasında oruç yapmalarını istiyorlar. 7 saat boyunca açlıkları sırasında her saat başında bu seviyeleri ölçüyorlar ve kaydediyorlar. 5 gün sonra aynı kişilere aynı testi yapıyorlar. Bu sefer tek fark, her gün oruca başlamadan önce 5 gram BCAA almalarını istiyorlar ve bu 7 saatlik ölçümü, her saat başı ölçümü tekrar yapıyorlar. Peki ne oldu dersiniz? BCAA aldıkları dönemde insülin seviyelerinin peak yaptığını, tavan yaptığını, inişler çıkışlar yaptığını fark ettiler. Yani BCAA aldıklarında aslında tüm açlık süreci boyunca sanki yemek yiyorlarmış gibi kan şekerleri ve insülin değerleri yüksekti. Yani aslında intermittent fastingleri, yani aslında aralıklı oruçları bozuluyordu. IF ve keto'da istediğimiz son şey kan şekeri ve insülin değerlerinin yükselmesidir. Bunlar ne kadar düşük olursa o kadar fazla depo ettiğiniz yağları enerjiye dönüştürürsünüz. Vücudunuz keton üretir vesaire vesaire. Şimdi burada bazı diyetisyen ve spor hocaları beni aforoz edebilir. Zaten işini iyi yapan ve işin ehli olanları tenzih ediyorum. Diğerlerini de çok dikkate almıyorum. Ama burada konuştuğumuz şey keto ya da başka bir beslenme şekli değil. Aralıklı oruçtan bahsediyoruz ve BCAA sizi aralıklı oruçtan çıkarır. Net. Kural 4. Aralıklı oruç sırasında yeterince su içmemek. Çok basit bir kural gibi gözükse de if yaparken su içmek, hatta yeterince içmek zorundasınız. Vücudunuzun zararlı maddeleri atması, kaslarınızı yeniden inşa ederken ve yağ yakarken oluşan toksinleri atması gerek. Evet, kaslar yeniden inşa olurken ve yağ yakılırken tıpkı arabanızdaki benzinin yanması gibi toksinler açığa çıkar ve bunların aynı arabanızda olduğu gibi bir takım sistemlerle dışarı atılması gerekir. Bunu vücutta en hızlı, en sağlıklı yapabilecek tek şey sudur. O yüzden su içmeniz gerekiyor. Kural 5. Mineraller. Tuz, magnezyum, potasyum, sodyum çok çok çok önemlidir. Özellikle tuzun önemi çok büyüktür. Sinir hücreleri, beyin hücreleri iletişimi ve hücrenin geçirgenliği, hücrenin yaşamsal faaliyetleri için şarttır. Benim önerim, içme suyunuza günde yarım çay kaşığı arttırabilirsiniz bunu. Kaya tuzu eklemeniz bir çay kaşığı olabilir. Kaya tuzu eklemeniz yönde olur. Yeterince beslenemediğiniz ya da mineral almadığınızı düşünüyorsanız da mineral takviyesi alın. Tavsiyem almamanız yönünde ama eksik kalmamanız gerekiyor. O yüzden bu opsiyonu da düşünün. Hücrelerin normal geçirgenliğini, yani yaşam faaliyetlerini sürdürmesi beyninizin daha fonksiyonel çalışması için tuz ve mineraller, özellikle sodyum şarttır. Bölümü kapatmadan kısa bir hatırlatma. Biliyorsunuz ben beslenme, spor ya da sağlık uzmanı değilim. Podcast'te anlattığım, sosyal medyada paylaştığım tüm bilgiler kendi üzerimde denediğim ve yaşadıklarımdan ibarettir. Herhangi bir tavsiye içermemektedir. Aralıklı oruçla beslenecekseniz ya da sonrasında ketojenik beslenmeyi de sürece eklemeyi düşünüyorsanız, tüm bu süreçte öncesinde, sonrasında bir beslenme uzmanından destek alın. Mutlaka bir diyetisyenden, mutlaka doktor kontrolünde ve izni dahilinde burada anlatılanları, sosyal medyada paylaşılanları, okuduklarınızı, internette gördüklerinizi uygulamanızı öneririm. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.